Merhaba, ben Erdi Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Donanım Haber.com olarak yepyeni bir video programına daha başlıyoruz. Programımızın ismi Ultrabook Dünyası. Adından anlaşılabileceği üzere Ultrabook'ları masaya getireceğiz. Peki neden böyle bir program başladık? Çünkü Ultrabook'lar her geçen gün daha fazla yaygınlaşıyorlar, daha fazla özellik kazanıyorlar ve etrafımızı adeta istila etmeye başladılar. Biz de bundan hareket ederek dizüstü bilgisayarların geleceğini de Ultrabook'lar olarak gördüğümüz için böyle bir program başlayalım ve düzenli olarak Ultrabook tarafındaki gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi ilk program olduğu için ilk programda aslında belli başlı konuları tekrar üzerinden geçeceğiz. Ultrabook nedir, ne değildir, neler getiriyor, neler götürüyor bunları değerlendireceğiz. İstersen Ultrabook nedir diyerek açıklamalarımıza başlayalım. Ultrabook nedir derseniz eğer, Ultrabook bir tablet değil. Ultrabook bir dizüstü bilgisayar da değil. Ultrabook her iki kategorinin en iyi özelliklerini bir araya getiren hibrit bir faktör, hibrit bir form faktörü diyebiliriz. Yepyeni bir dizüstü bilgisayar kategorisi, bir Intel eseri. Zaten bunu reklamlarda sık sık duyuyoruz, bir Intel eseri diye. Hakikaten de bir Intel eseri, Intel'in öncülük ettiği yepyeni bir kategori. Intel'in donanımsal yaptığı donanımsal gelişmeler sayesinde ortaya çıkmış bir kategori Ultrabook'lar. Hani bakıldığı zaman 2011'de tanıtılmış, 2012'de kendine gelmiş ve 2013 için yepyeni cihazlarla hayatımızı daha fazla renklendirmeye aday bir kategori olarak da gösterilebilir Ultrabook'lar. Özünde çok hafif, çok ince,
çok işlevsel.
Hani tabletlerin taşınabilirliği ve tabletlerin fonksiyonelliğini geleneksel dizüstü bilgisayarların üretkenliğiyle birleştiren, iki dünyanın en iyi özelliklerini bir araya sunan bir kategori olarak da gösterilebilir Ultrabook'lar.
Evet, Ultrabook'lar gelişme icabından baktığımızda aslında biraz da zorunluluk olarak piyasaya çıktı. Çünkü Ultrabook'tan önce en hafif taşınabilir bazı dizüstü bilgisayar üreticilerinin konsept ürünlerini görsek de hem pahalılardı hem de çok üretken ve fonksiyonel cihazlar değildi. Bir taraftan bir netbook furyası başladı. Hızlı girdiler pazara. Küçük şirin aletlerde önce ilk başta herkesin ilgisini çekti. İlgi odağı oldu bu ürünler ama üretkenlik anlamında da baktık ki kullanıcılara pek fazla bir şey kazandıramıyorlar. Netbooklar da piyasadan silinip artık teknolojik gelişmelerle beraber ki Intel'in buradaki desteği ve çalışmalarını göz ardı edemeyiz. Yeni bir kategori oluşturdular. Adı da Ultrabook. Ultrabook'lara baktığımızda aslında bir senin bahsettiğin 2011 yılının sonlarına doğru çıkan bir ilk atağı, dalgayı görmekteyiz ki piyasada aslında pek bulunamadılar. Şu an 2012 ve sonrasında 2013'e sarkan ikinci jenerasyon Ultrabook dalgasını şu anda hep beraber yaşıyoruz.
Evet, şu anda Ultrabook 2.0 adı verilen yeni nesil Ultrabook'lar piyasada. Birinci nesil Ultrabook'larda ULV serisi, Sandviç mimarlı işlemciler varken şu an piyasadaki Ultrabook modellerinde IBD serisinin yine 17 watt TDP değerine sahip olan ultra düşük güç tüketimli işlemcilerinin güç verdiğini görmekteyiz. Şimdi Ultrabook'larla ilgili olarak aslında temel kriter incelik ve hafiflik. Bu bilgisayarlar hem ince olmak zorunda hem hafif olmak zorunda aynı zamanda Intel'in çizdiği belli standartların karşılığını verebilmek zorundalar. Bunlar neler? Örneğin baktığımız zaman 13.3 inç ve altındaki daha düşük ekran boyutuna sahip Ultrabook'lar için 18 mm'lik bir üst sınırı var, kalınlık sınırı var. Yani 19 mm'lik bir 13.3 inçlik bilgisayarı Ultrabook olarak sınıflandıramıyor üreticiler. Daha büyük ekranlı Ultrabook'lara baktığımız zaman, 14 inç ve üstüne baktığımız zaman ise burada 21 mm'lik bir kalınlık sınırı var. Yani 22 mm'lik bir 15.6 inç bilgisayarı üreticilerin Ultrabook olarak sunmuyorlar. Hani Ultra Thin gibi bir takım ekstra benzetmeler, farklı isimlendirmeler var.
Ultrabook adı altında, etiketi altında onları satamıyorlar.
Yani en azından Intel onayı almış, Intel tarafından sertifikasyonu yapılmış bir Ultrabook olarak lanse edilmesi mümkün değil bu cihazların. Bir de Ultrabook 2.0 altında convertible dediğimiz döndürülebilir, ekranı çıkabilir ya da çift ekrana sahip bir takım özel Ultrabook'lar var. Bunlar için de 23 mm'lik bir kalınlık standardı var. Yani 24 mm'lik bir cihazı ekranı çıksa bile ya da çift ekrana sahip olsa bile Ultrabook olarak sunabilmek mümkün değil. Bunlar dediğimiz gibi Ultrabook'ları Ultrabook yapan temel incelik ve kalınlık standartları. Intel işlemci kullanmak zorunlu. Az önce de söylediğimiz gibi Ultrabook bir Intel eseri. Intel tarafından ortaya konmuş bir kategori olduğu için Intel'in işlemcilerini kullanabiliyoruz. Şu an için hani Intel'in onay verdiği harici bir ekran kartı kullanımı söz konusu değil. Tüm Ultrabook'larda HD 4000 grafik birimi var. Ya da bir önceki jenerasyona bakarsak HD 3000 entegre grafik biriminin olduğunu görmekteyiz. Şu ana kadar bakacak olursak eğer hani birinci nesil Ultrabook'lar hem pahalıydı hem kolay bulunamadılar. İkinci nesil Ultrabook'lar ise adeta Windows 8'in çıkışıyla birlikte kendilerine geldiler
sanki
diyebiliriz.
Sanki Windows 8'i bekliyorlarmış gibi söyleyebiliriz. Zaten birinci nesil Ultrabook'lar çok kaba bir tabirle ince, hafif, dizüstü bilgisayar olarak da lanse edilebilir. Evet. Çünkü hani senin demin bahsettiğin dönüştürülebilir, ekranı çıkabilir, ayrılabilir gibi özellikleri o cihazlarda göremedik. Zaten birinci nesil, birinci jenerasyon Ultrabook sınıfına giren ürün sayısı da oldukça azdı. İkinci jenerasyon yani Ultrabook 2.0'a baktığımızda ise birçok üreticinin farklı modeller altında birçok modeli Ultrabook 2.0 spesifikasyonu altında pazara sunuldu veya sunulmak üzere.
Evet, Ultrabook'larla ilgili olarak tabii bazı diğer donanımsal özelliklere de bakmak lazım. Örneğin yine Intel'in sunduğu standart değerler itibariyle S4 moduna uyanış için 7 saniyelik bir standart var. Yani Ultrabook S4 modundayken yani derin uyku modundayken 7 saniye içerisinde uyanması
tam
gerekiyor.
Olarak kullanılabilir
tam olarak kullanılabilir olması, masaüstünün açılması ve farenin artık kullanılabilir hale gelmesi gerekiyor. Bununla birlikte ilk jenerasyon Ultrabook'larda olmayan ancak ikinci jenerasyon Ultrabook'larla birlikte karşımıza çıkan bir depolama standardı da var. En azından USB 3.0'ın olması gerekiyor ki zaten iBridge platformunda Intel doğal destek sunmaya başladı USB 3 için. Buna bağlı olarak da minimum 80 MB saniyelik bir data aktarımızı Ultrabook'lar için zorunlu tutulmuş durumda.
Evet, senin de bahsettiğin gibi demin uykudan uyanma, çabuk başlama gibi özellikler Ultrabook'lar için hayati. Bunun için de en önemli parça sabit diskleri. İlk jenerasyon Ultrabook'larda sabit disk konusunda pek bir zorlama veya bir kriter yokken ikinci nesil yani Ultrabook 2.0'larda minimum 80 MB bölü saniye okuma yapan sabit disklerin olması gerekmekte ki artık birçok üretici SSD sürücüler, yüksek kaliteli SSD sürücüler kullanarak bu değerleri çok daha üst seviyelere çıkardılar.
Evet, aynı zamanda Ultrabook'lar için Thunderbolt opsiyonu da var. Thunderbolt henüz standart olmadığı için isteyen üretici opsiyonel bir seçenek olarak Ultrabook modellerini Thunderbolt da verebiliyor. Thunderbolt dediğimizde USB 3.0 ile kıyaslandığı zaman performansı 5 kata kadar arttırabilen yeni bir standart. Yine Intel'in öncülüğünde biraz Apple'ın katkılarıyla geliştirilen özel bir teknoloji. Bu teknoloji vasıtasıyla özel kablo yöntemi ve özel kontrolcü vasıtasıyla ki yine bu kontrolcü Intel tarafından geliştirilen bir kontrolcü. Aynı anda USB 2.0, 3.0'a kıyasla 5 kata kadar daha yüksek veri gönderim hızına sahibiz. Ve bununla birlikte verinin yanında görüntü de yollayabiliyoruz. Yani aynı kabloyla hem veri hem de görüntü aktarabiliyoruz.
Şunu da unutmamak lazım. Birkaç farklı cihazı da aslında tek bir Thunderbolt çıkışı üzerinden birbirine bağlayabilmek mümkün. Mesela bir cihazı, harici bir diski direkt cihaza bağladıktan sonra onun devamında başka bir diski veya herhangi bir Thunderbolt'ta çalışan cihazı onun üstüne çalışıp tek bir porttan aslında birden fazla cihazı bağlayabilmek
bunu aslında mümkün. Çiçek benzetmesi de yapılıyor. Dal mantığı da yapılıyor. Tek bir cihaz üzerinden birden fazla cihazı birbirine bağlamanız mümkün ve tek kablo üzerinden ciddi oranda yüksek performansı ve yüksek veri aktarım hızını bilgisayar arasında paylaşılabilmek mümkün.
Thunderbolt'un neden böyle olduğunu da açıklayalım. Thunderbolt aslında PCI Express'in yani anakartın içerisindeki işlemci, grafik birimi arasındaki iletişim yongasının bir dışarı uzatılmış bir kolu olarak da gösterilebilir. O yüzden Thunderbolt üzerinden hem birden fazla cihazı bağlamak mümkün, görüntü aktarımı yapabilmek mümkün ve yüksek hızlı veri aktarımı yapabilmek mümkün.
Evet, bununla birlikte yine tüm Ultrabook'lar için standart olan bazı Intel teknolojileri daha var. Örneğin Intel Anti-Theft teknolojisi. Yani Intel'in çalınmaya karşı, hırsızlığa karşı geliştirmiş olduğu bir teknoloji bu. Bu teknoloji vasıtasıyla dizüstü bilgisayarınız çalınmış olsa bile uzaktan yönetim ile bilgisayarınızı kapatmanız, kilit vurmanız, BIOS'unu kilitlemeniz ve verilerinize ulaşılmasını engellemeniz mümkün. Hatta belki uzaktan wipe bile yapabiliyorsunuz. Yani bilgisayarı tamamıyla sıfırlayabilmeniz de mümkün. Aynı zamanda Intel'in Identity Protection teknolojisi adını verdiği IPT olarak da geçen bir teknoloji var. Bu da bireysel kimlik teknolojisi. O Ultrabook'la kendi kimliğinizi eşleyerek hani henüz çok fazla yaygın olmasa bile ileride daha fazla yaygınlaşmasını beklediğimiz şey NFC üzerinden alışveriş gibi bir takım üçüncü parti uygulamalarla sanal ortamda elektronik iletişim sağlamak için açısından yapılmış bir takım güvenlik teknolojileri de Ultrabook'lar için artık standart olmaya başlamış durumda. Önümüzdeki Haziran ayıyla birlikte de 3. jenerasyon Ultrabook 3.0'ı göreceğiz. Burada da Haswell kod adını taşıyan 4. nesil Core işlemci ailesinin çıkışına tanıklık edeceğiz ki bunu zaten bu konuyla ilgili detayları, haberleri de videomuzun, programımızın ilerleyen kısımlarına veriyor olacağız. Şimdi ilk bölümümüzde daha sonra ilk bölümümüzün ilk kısmında gelişine. Ultrabook nedir, ne değildir kısaca hatırlamak istedik. Zaten sizin gibi teknolojiyi yakından takip eden izleyicilerimiz Ultrabook'ları çok yakından biliyor. Pek çoğunuz zaten belki Ultrabook sahibisiniz ya da teknoloji marketlerde Ultrabook'ları deneme şansı yakaladınız. Ancak biz niye de kısaca kabataslak detaylarını çizmek ve bir hatırlatma yapmak istedik. Şimdi o kısmı geride bırakarak ikinci bölümümüze geçiyoruz. Birinci bölümün ikinci kısmına geçiyoruz aslında. Burada da Ultrabook 2.0 masaya getireceğiz. Şimdi Ultrabook, birinci nesil Ultrabook'larda senin az önce dediğin tanım da aslında doğruydu. Geleneksel bilgisayarlara göre ince, hafif, MacBook Air'a benzeyen ama tabii sonucunda x86'nın nimetlerinden faydalanan, daha yüksek performanslı işlem seçeneklerinin olduğu, üzerinde Windows 7'nin çalıştığı Ultrabook'lardı bunlar. Ama maliyetler biraz yüksekti. Aynı zamanda hani çok fazla sayıda modeli göremedik. Sektörde buna alışması gerekiyordu. Çünkü hani SSD sürücü zorunluluğu vardı. SSD'nin bulunamamasına ötürü bazı hibrit diskler kullanıldı. Ufak çaplı bir SSD kullanıp yerine yanına mekanik disk koyanlar da oldu ama
İstenilen verimi alamadılar.
İstenilen verimi vermesi ikinci jenerasyona denk düştü Ayberlik çalan ultrabooklara. Burada da karşımıza yeni form faktörler çıktı. Neden böyle şeyler çıktı aslında onu söyleyelim. Burada asıl önemli kriter Windows 8'in çıkışı. Yeni modern arayüzüyle birlikte, dokunmatik ekranların standartlaşmasıyla birlikte ultrabooklar da adeta kendilerine geldiler diyebiliriz. Şimdi Enner sana soruyorum. Ultrabookların yeni jenerasyonuyla ilgili olarak karşımızda kaç farklı form faktör var?
Şimdi birden çok form faktör var. Bunları genel bir çatı altında toparlayalım. Şimdi klasik dizüstü görünümündeki cihazlara baktığımızda neler yapabiliyoruz? Bunları irdeleyelim. Standart bir dizüstü bilgisayarımız var. İlk opsiyon olarak Samsung'un böyle aktif modeli var. Klavye ile ekranın ayrıldığı modelimiz var. Burada bütün donanım işlemini yapan her şey ekran tarafında olduğu için klavyeyi ayırdığınız anda herhangi bir tam anlamıyla büyük bir tablete dönüşen x86 tabanlı bir cihazınız olmakta. Bunun dışında önümdeki Dell XPS'i göstermek istiyorum. Tamamıyla tek parça yapısı var ama burada en büyük özelliği ekranının dönebilmesi, yani çerçeve ekranında şu anda sizlere de gösterdiğim üzere çerçevesi içerisinde tam bir tur yapıp kapattığınızda yine bir tablet edasıyla bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında hangi cihazlar var? Lenovo'nun farklı ürünleri var. Yoga serisi var. Bunda da ekran kendi içerisine dönmemesine rağmen özel menteşe yapısıyla tamamen arka tarafına kapanıp yine bir tablet edasıyla kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında çift ekranlı cihazlar var.
Asus Taichi'si.
Hem iç tarafta hem de dış tarafta 2 adet LCD ekran. Hem istenildiğinde tablet modunda kullanılmasını sağlıyor ürünün. Hem de ihtiyacınız olduğunda klavyesini açıp dizüstü bilgisayarınızda klavyesinde çalışıp işlerinizi yerinize getirebiliyorsunuz.
Aynı zamanda Sony'nin Hybrid Duo 11 gibi kızaklı yapıya sahip ekranın kaydırılabilir bazı ultrabook seçenekleri de var.
Toshiba'nın da benzer bir ürünü var.
Yani var da var aslında. Ultrabook 2.0 ile birlikte birden fazla seçenek karşımıza çıkmış durumda. Sadece tablet olarak ben bir ultrabook kullanayım diyorsanız eğer Samsung'un Atif Smart PC Pro'su gibi istediğiniz zaman klavyeyi evde bırakıp tabletle dışarı çıkabileceğiniz çözümler de var. Lenovo'nun yogası gibi daha artistik hareketlere sahip, istediğiniz zaman ekranı tam yatırıp, tablet olarak kullanıp, istediğiniz yerde sunum yapabileceğiniz çözümler var. İşte Dell'inki gibi daha da artistik hareketler yapabileceğiniz, ekranın çerçeve içerisine döndüğü, belki iş ortamında ya da arkadaş ortamında hava atmanıza da olanak sağlayabileceğiniz ürünler var. Asus'un Taichi'si hani çift ekranlı, bu belki biraz maliyet arttıramıyorsunuz ama görülmemişi göstermek istiyorsanız eğer hani çift ekranlı nadir bir bilgisayarlardan bir tanesi olarak da Asus'un Taichi Ultrabook modelini değerlendirebiliyoruz burada. Tabii bunların kuşkusuz en büyük özellikleri Ayberlik işlemciye sahip olmaları ve daha da önemlisi dokunmatik ekrana olanak tanımaları. Şimdi Windows 8 çıktı, hayatımıza girdi.
Metro arayüzü.
Metro dediğimiz, daha doğrusu Metro'ydu ancak Microsoft'un bazı isimlendirmeden ötürü yargısal bazı durumları olunca ismini modern olarak değiştirdiği arayüz vasıtasıyla hani bilgisayarları kullanmak daha da kolay bir hale geldi. Ama nasıl kolay oldu? Eğer ekranınız dokunmatikse kolay oldu. Çünkü standart arayüz değişmiş durumda. Neden değişti? Çünkü artık start butonumuz, başlat butonumuz yok. Yani ben şu an sana sorsam desem ki şu anki standart arayüzde bana bir paint dosyası aç. Açamazsın. Evet, çok zor. Ancak belki kısa yol olarak açmak mümkün olabilir. Dolayısıyla burada standart arayüzün dışında modern arayüz daha fazla önem taşıyor. Ama eğer dokunmatik ekranınız varsa... Kaldık ultrabooklar için de artık dokunmatik ekran zorunlu olmuş gibi görünüyor. Ultrabook 2.0 dediğimiz tüm cihazlarda neredeyse dokunmatik ekran var.
Evet, ekran bu kadar farklı formlarda kullanılabilir olduğu için ister istemez dokunmatik ekran da bunun bir yanında gelen ekstra bir artısı oluyor. Çünkü ultrabook'u ayırdığınızda Samsung örneğinden gidelim Atif Smart PC Pro'dan. Klavyeden ayırdığınız zaman ekrana dokunamadığınız zaman ürünü kullanamazsınız. Yine bir şekilde bir klavyeye, fareye ihtiyacınız olacak. Keza Lenovo Yoga'dan bahsettik, ekranı ters çeviriyoruz. Ekrana üstte bakarken klavye alttan erişip mi kullanmaya çalışacağız derken bunların bir aslında zorunluluk olarak da artık dokunmatik ekranın hem Windows 8 ile beraber hem de Ultrabook 2.0 ile beraber hayatımıza girdiğini söyleyebiliriz.
Evet, Ultrabook'lar için artık dokunmatik ekran zorunluluğu da var diyebiliriz. Hani uzun zamandır sektörden gelen haberler de bu yöndeydi. Zaten Windows 8, yani Ultrabook'ta Windows 8 olacaksa artık Ultrabook'ta olması gerekiyor. Kaldı ki Intel'in de bu yönde teşvikleri var. Ha şu var, paneller hala maliyetli. Evet. Dokunmatik ekran panelleri için üretim tarafında da bir takım sancılar var. Panellerdeki yüksek maliyetle devam ediyor. Ancak Intel'in sektördeki ağırlığı bariz. Yani Intel şu teknoloji bilgisayarlar standartlaşması gerekiyor dediği anda sektör zaten onu hemen sindirip yapmaya başlıyor zaten. Bu bağlamda da ultrabooklar için artık geleceğin dokunmatik ekranlardan yönü olduğunu söylemek gerekiyor. Tabi burada biraz da kullanılan donanımların yazılım tarafındaki performansı ne derece pekiştirdiğinden bahsedelim. Dediğimiz gibi Intel'in Ivy mimarisini kullanan 3. nesil Core işlemci ailesi ultrabooklara güç veriyor durumda. H4000 grafik birimi var. Bu grafik birimi casual games dediğimiz günlük oyunlar için yeterli performans sunabiliyor. İşlemci tarafında ise farklı işlemci modellerine dair seçenekler var. Core i5-3317U ve benzeri bazı modeller var. Hani 3317U'nun en çok kullanılan, en yaygın ultrabook işlemcisi olduğunu söylemek gerekiyor. 17 wattlık bir asıl tasarım gücüne sahip. Hani ultrabooklarla ilgili şunu söyleyelim. Tabletleri yanımıza taşıyoruz. iPad olsun ya da başka tabletler olsun. Artık genel amaçlı üretkenlik cihazları olarak da kullanılmaya başladı evet. bunlar. Hani örneğin çeşitli firmaların, Logitech'in ya da benzer firmaların yaptığı çok güzel klavyeler var, aksesuarlar var. Tablete taktığınız zaman iyi bir klavye ekran uyumu sergileyebiliyor evet. bunlar. Ama gel gör ki Ender, burada çok fazla üretken değiller. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bazı zamanlar hani ufak bazı notlar alabiliyoruz. Hani bazı metin dosyaları açabiliyoruz. Evet. Yani işimizi görebilir ama günün sonunda hani Word'de bir dosya çalışayım, paylaşayım, onu daha sonra Excel'e aktarayım, oradan bir fotoğrafı içerisine entegre edeyim ya da belki ufak çapta çektiğim 2-3 dakikalık videoları işleyeyim dediğiniz anda tabletler yetersiz kalıyor. Dizüstü bilgisayarlara baktığımız zaman ise hani bugün hala standart dizüstü bilgisayarların kalın, iri evet. ve yer yerde hantal olduğunu görmekteyiz. Çünkü hani hayatımız artık mobilite üzerine kurulu durumda. Sürekli yanımızda sırt çantası taşıyoruz. Sabah metroya yetişmeye çalışıyoruz. Vapuru kaçırayım, iş toplantısına yetişeyim. Akşam eve geldiğimde maillerimi kontrol etmeye devam edeyim diyoruz. Bunların hepsini yaparken bu keşmekeş içerisinde çantamda ben artık ağır cihaz taşımak istemiyorum. Yıllarca aslında bunun tecerisini çektik. Evet, sen de ben de hani evden işe, işten okula, okuldan işe gelirken hep o kalın bilgisayarları evet. taşımak zorunda kaldık. Neden? İşimiz teknoloji olduğu için. İnternette ister istemez içli olmamız gerekiyordu ve yüksek ağır bilgisayarlar taşıdık.
Yüksek donanıma da ihtiyaç duyuyorduk ve o zamanların yüksek donanım dediğimiz cihazları bugünkü ultrabookların bile altındaydı. Ve birçok insan artık masaüstü bilgisayarı bir kenara bırakıp evlerinde de dizüstü bilgisayar kullanmaya başladıkları anda yüksek donanımlı dizüstü bilgisayarlar, ki bunun da faturası bize kalın ve ağır bilgisayarlı olarak hayatımıza girmeye başladı. Özellikle öğrenciler olsun, yurtlarda çeşitli farklı noktalarda çalışmak için projeler olsun, hep bu bilgisayarları yıllarca taşıdılar. Çünkü o zamanın böyle rahat taşınabilir bilgisayarlarına baktığımızda onlar da üretkenlik anlamında fazla bir şey sunmuyordu. O zamanki teknik sıkıntılar, limitasyonları göz önünde bulundurduğumuzda bu sistemler de donanım anlamında yeterli kalmıyordu. Günümüzün tabletleri aslında biraz bence onlara benziyor. Her işi yapabiliyorsunuz, her işten biraz yapabiliyorsunuz ama içinize sinmeyen bir şey oluyor veya bir sıkıntı çıkıyor. Ekstra başka bir şey yapmak ihtiyacını duyuyorsunuz, o tablet onu size sunamıyor. Hani iPad veya Android olsun, herhangi bir marka. Donanım anlamında farklı olduğu için o x86'ya muhtaçlık, en azından şu anki yazılımlar çerçevesinde ve o x86'nın sunduğu saf performans gücü sayesinde bir yerde karşımıza çıkıyor ve yani şurada tabletim değil de dizüstü bilgisayarım olsaydı deme durumuna düşebiliyorsunuz ister istemez. Orada da işte yardıma, imdada ultrabooklar geliyor.
Tabii şunu da altını çizmek gerekiyor. Ultrabooklarla birlikte fiyatlar da ciddi anlamda düşmeye başladı. Ultrabook öncesinde de ultra ince bilgisayarlar yok muydu? Vardı. Yani benim aklıma direkt ilk gelen model Sony'nin Vaio X'i oldu. Hani zayıf bir donanım vardı ama çok şık bir görünüm vardı. Çok inceydi, çok hafifti. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa 700 gramın altında bir ağırlığı vardı. Kasada karbon fiber kullanılmıştı ama 2000-2500 dolar civarında bir fiyatı vardı. Ya da Türk lirası cinsinden bir fiyatlandırması vardı sanırım. Hani çok ateş pahası yani diyebiliriz bunlara. Yani bugün ultrabooklara bakıyoruz. Pahalı versiyonları var mı? Var. Hani çok dolu bir ultrabook aldığımız zaman 3000 liralara, 4000 liralara çıkabilen bilgisayarlardan bahsedebiliriz ama fiyatlar yavaş yavaş aşağı düşmeye başladı. İşte böyle şık bir bilgisayarı daha kabul edilebilir fiyatlarla almamız artık mümkün. Daha da düşecektir diyebiliriz. Yavaş yavaş parça maliyetleri düştükçe ultrabookların toplam evet. maliyetleri de aşağı çekilmiş durumda.
Çünkü yeni şeyler deniyor üreticilerde aslında. Onlar için de bazı şeyler ilk oluyor. Bu dönebilen menteşeler olsun, bu ekranın kendi içerisinde dönebilmesi olsun, katlanabilmesi olsun, çift ekran olsun. Hep bunlar aslında üreticiler için de yeni şeyler ve hacimli, yüksek hacimli üretime geçemedikleri için birim maliyetler burada yükseliyor. İster istemez de bunlar yeni bir teknolojiye, yeni bir standarda geçiş süresinde yaşanan standart, klasik artık alışmış olduğumuz bir derecedeki sıkıntılar. Bunlar da zaman geçtikçe, ultrabooklar yaygınlaştıkça, farklı tip ultrabook modelleri popüler olup onlara doğru üreticilerin ilgisi kaydıkça o ürünlerin maliyetleri de aşağı düşüp daha alınabilir seviyelere inecektir. Zaten Intel'in de burada fiyat konusunda agresif bir politikası var. Olabildiğince ultrabookları uygun fiyatlı tutup hani yeri geldiğinde yüksek kapasiteli bir tabletle benzer fiyat segmentine sokma çalışmaları da aslında var.
Evet, Ultrabook 2.0 ile ilgili olarak kısaca toparlamak gerekirse ikinci jenerasyon Ultrabook'larla birlikte bilgisayar dünyasının daha önce görmediği form faktörleri görmeye başladık. Ekran ayrılabilir Ultrabook'lar, ekran dönebilir Ultrabook'lar, ekranı kendi içerisine dönebilir Ultrabook'lar gibi çok çeşitli bilgisayarları görmeye başladık. Tasarım anlamında zenginleşiyorlar. Windows 8 ile birlikte dokunmatik ekranlar da hayatımıza girmeye başladı. Ve her geçen gün daha da inceleyip daha da hafifleşiyorlar diyerek Ultrabook 2.0 dosyamızı da kapatalım. Ve Ultrabook'tan haberlere geçelim. Ultrabook dünyasından haberlere geçelim. Ultrabook dünyası programımızın ilk bölümündeki haberlerimiz daha çok Haswell mimarisine sahip 4. nesil Core işlemciler ve bu işlemcilerin Ultrabook'lara kazandırabileceği meziyetler ve yetenekler üzerine olacak. Şimdi Haziran ayında tanıtılacak Haswell kod adlı 4. nesil Core işlemci ailesi. Intel ilk defa şunu söylüyor. Diyor ki çok ciddi, çok radikal yeniliklerle geliyoruz. Hatta Core işlemci ailesindeki en radikal değişimi biz 4. nesil Haswell mimarisiyle yapacağız diyorlar. Mimarinin detaylarına çok fazla girmeye gerek yok. O daha çok hardcore bir donanım bilgisi gerektirdiği için belki özel bir programla onları zaten değerlendiriyor olacağız. Ancak şunu söyleyelim. Daha düşük güç tüketim değerlerinde daha yüksek performansı olarak tanınacak Haswell ve yepyeni grafik birimiyle gelecek. Üzerinden Intel'in şu an isimlendirmesi modeline göre değişiklik gösterebilir ama HD4600, HD5000, HD5200 gibi kod adlarına sahip yeni nesil grafik birimleri gelecek ki burada modeline göre entegre grafik birim içerisinde entegre belleğin olduğunu göreceğiz. Bu ne demek? Intel artık entegre grafikte liderlik adayı olabilecek bir performans seviyesine çıkmayı hedefliyor ki kağıt üzerindeki veriler de bunu göstermekte. Tabi işlemciler yine 22 nanometre olacak ama yapılan yeni tasarım anlayışının getirileri sayesinde artık 10 wattlık ve 15 wattlık ultrabook işlemcilerinden de bahsedeceğiz ki şu andaki işlemciler daha çok 17 watt civarında seyrediyor. Dolayısıyla bu ne demek? Daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. Ve daha önce kasada bu daha uzun pil ömrü sunuyor ki fonksiyonellik anlamında ultrabooklar daha da gelişecek gibi görünüyor.
Evet, Haswell tamamıyla güç tüketimi akılda düşünülerek tasarlanan bir mimari olduğu için burada ultrabookların içine girmesi, yer alması çok rahat olacak. Ivy Bridge de şu anda Sandy Bridge'den sonra iyi bir geçiş oluşturdu ama Ivy Bridge'in kökleri Sandy Bridge'e dayandığı için orada güç tüketimi konusunda olsun, uyku moduna uyanma olsun, uykudaki güç tüketimi olsun hala istenilen seviyede değil ve daha fazla optimizasyona açık. Haswell ise burada çok avantajlı bir konumda bulunuyor. Ultrabook'ların ne kadar popüler olabileceği söz konusu ortada, belli. O ışığı yakalamış durumdalar ve ivmelenmek için aslında güzel bir altyapıyı da bekliyorlar. Haswell'e baktığımızda bu altyapıyı oluşturdu. Hem grafik anlamında çok fazla ekstra getirisi olacak hem de işlem performansı yükseğe çıkacak. Senin de dediğin gibi enerji tüketimini de düşürerek pil ömrünü uzatacaklar. Bak, burada grafik biriminin değişmesi belki de en çok kullanıcılara, son kullanıcılara yarayacaktır. Çünkü şu anki mevcut işlemcilerin güç tüketimini bir kenara bırakırsak 17 wattlık TDP'li işlemcilerin günlük işlem performansları birçok iş için yeterli. Ama grafik birimi olan HD4000 hem bir taşınabilir cihazda olmasının dezavantajından yola çıkarak tam performansını gösteremiyor ve Full HD özellikle yüksek çözünürlüklü uygulamalarda, oyunlarda bir miktar sıkıntı yaşayabiliyor. Haswell bunları aşarak Haswell'in grafik birimi şu anki HD4000'e kıyasla çok daha yüksek grafik performansını daha düşük bir güç tüketim bütçesiyle bizlere sunuyor.
Tabii Haswell'le birlikte ultrabooklar daha da eğlenceli cihazlar haline gelecek. Çünkü Full HD çözünürlükte dahi Haswell'in belli kalite ayarlarında pek çok oyunu akıcı bir şekilde oynatabileceği yönünde Intel cephesine haberler geliyor. Kısaca söylemek gerekirse hani bu cihazlar artık daha oyun dostu cihazlar haline de gelecekler diyebiliriz. Bununla birlikte birinci nesil ve ikinci nesil ultrabooklarda minimum 5 saat olan pil ömrü Haswell'le birlikte 9 saatte çıkartılıyor. Yani Intel diyor ki bak arkadaşım sen eğer ultrabook yapacaksan bu alet Haswell tabanlı işlemciyle birlikte minimum 9 saati verebilmeli. Yani 9 saat ne demek? Bugün pek çok tablet ortalama 8-9 saatlik pil ömrü sunuyor. Bildiğimiz standart x86 tabanlı yüksek performanslı tabletlerin performans noktasına yanına bile yaklaşamayacağı cihazlar da tablet kadar pil ömrü sunabilecek. Tabi bunlar kağıt üzerindeki gereksinimler ve beklentiler.
Burada güzel bir ipucu var aslında. Intel bu 9 saatlik sınırı koyuyorsa demek ki bir bildikleri var. Çünkü Haswell'i şu anda onlar test ediyorlar ve son revizyonlarına ulaşmış durumdadır büyük ihtimalle. Tasarım anlamında, güç tüketim anlamında son noktalara gelmiş sayılıyorlar. Ve kendi Ultrabook 3.0 standartlarına ve verilen derecelere bakıldığında 9 saatlik pil ömrünü tutturabilmek hani Intel'in kafana attığı bir veri olmaması gerek. Haswell'in güç tüketimi burada o kadar iyi olduğunu düşünüyorlar ki demek ki 9 saatlik bir pil ömrünü kullanıcılara sunabilecekler. Çünkü 3. nesil Ultrabook'ların da pilleri, kapasiteleri en azından 3 aşağı 5 yukarı belli olacak modellerde ve boyutlarda. Ve Intel bu 9 saati istiyorsa üreticilerden demek ki hakikaten o 9 saati çıkarabilecekler.
Tabii kaldı ki Haswell tabanlı yüksek performanslı bir işlemci yepyeni bir grafik birimiyle birlikte Full HD ekrana sahip bir Ultrabook'un 9 saati bırakalım 8 saat pil ömrü sunsa bile hakikaten devrim niteliğinde bir gelişme olur PC dünyası için. Bunun altını çizmek gerekiyor diyelim. Bununla birlikte Ultrabook dünyasındaki diğer haberlere baktığımızda yeni özelliklerinde Ultrabook'lar eklenmeye başlayacağını göreceğiz. NFC dediğimiz şu an akıllı telefon ve tabletlerde olan yakın alan, yakın sağ iletişim teknolojisi de Ultrabook'lara entegre edilmeye başlanacak gibi görünüyor. Hatta geçtiğimiz senenin Eylül ayında yapılan IDF fuarında NFC destekli bir Toshiba Ultrabook'un demosu da gerçekleştirilmişti. Peki Ultrabook'larda NFC ne işe yarar? Hemen onu şöyle söyleyelim. Siz örneğin diyelim eBay'den, gitti gidiyordan, sahibinden.com'dan ya da sanal pazardan ya da benzer bir yerde herhangi bir elektronik satış mağazasından ya da bir ticaret sitesinden alışveriş yaptınız diyelim. Alışverişi tamamlamak için yapmanız gereken tek şey şu olacak. NFC'nin konumlandırıldığı yere göre dizüstü bilgisayarın touchpad'ini sağına ya da soluna kredi kartınızı dokundurduğunuz an itibariyle ödemeyi yapmış olacaksınız. Yani bu çok aslında pratik ve güzel bir özellik.
Hem pratik hem de güvenlik anlamında da çok büyük yenilikler getiriyor. Çünkü biz o veriyi okuttuğumuz anda, kredi kartına dokunduğumuz anda o veri şifrelenerek, donanım tarafından şifrelenerek karşı tarafa sunucuya artık alışverişin yapılacağı mecra neresi oraya ulaştırılıyor. Bu da bilgisayarda herhangi bir keylogger olsun, farklı bir casus yazılım olsun onları tamamen atlatarak güvenli bir şekilde sizin kredi kartı bilgileriniz, kimlik bilgilerinizin karşı tarafa ulaştırılacağı anlamında.
Evet, NFC yeni nesil yeniliklerin ilkiydi. Bir diğeri ise sesle kontrol. Şimdi sesle kontrol var olan bir teknoloji. Çok uzun yıllardır var. Zaman zaman çok ön plana çıkıyor. Zaman zaman biraz daha geride kalıyor.
Bazen verimli çalışıyor, bazen sıkıntıları olabiliyor.
Kesinlikle. Ama özellikle Apple'ın Siri'si ile birlikte çok daha fazla bir şekilde gündeme gelmeye başlamıştı. Intel ise sesle kontrol teknolojisini bir nesil daha öteye taşıyor. Dragon adını verdikleri bir teknoloji var. Yine bir Dell Ultrabook üzerine demosu gerçekleştirilmişti ki burada bu teknolojinin Dell Ultrabook'larda önümüzdeki dönemde standart olarak gelmesi de bekleniyor. Hatta hakikaten sesle kontrolü bir adım daha ileriye götürüyor. Yapılan demoda şöyle bir şey denmişlerdi. Sesle kontrolde diyor ki lütfen bana Amazon.com'da satılan teknoloji odaklı kitapların en ucuzuna göre sırala. Bu komutu algılayarak en ucuza göre sıralama yapabiliyor ki yani bu hakikaten aslında semantik olarak da zor bir şey yani bakıldığı zaman hani sonuçta bir komut verirken kapsamlı bir komut veriyorsunuz. Hani bana en
şunu ara, şunu aç, bu uygulamaya çalıştır
gibi basit şeyler. Tabii onun ötesinde hani en ucuz kitabı seç demiyor. Amazon'daki teknoloji kitapları arasındaki en ucuz kitabı seçiyor. Burada birden fazla komut var aslında bakıldığı zaman ve saniyeler içerisinde sonuç karşımıza çıkabiliyor. Kaldı ki hani burada büyük bir ihtimalle hani Intel'in yaptığı açıklama şu yönde aksan sorunu olmayacak diyor. Hani sonuçta İngilizce aksan önemlidir. Evet. Hani doğru bir şekilde hitap edemediğiniz zaman, telaffuz edemediğiniz zaman karşılığında hani sadece uzun süreler boyunca bekliyorsunuz hani. Aranıyor diyor ama karşılığını göremiyorsunuz. Fakat Intel bu teknolojinin aksandan bağımsız bir şekilde ideale yakın sonuçlar vereceğini söylüyor ki bu da önemli bir adım olacaktır diyelim. Bir diğer taraftan da
burada belki şunu da ekleyebiliriz. x86 ve işlemci Haswell olsun, Ivy Bridge olsun işlem gücünden de faydalanıyor olabilirler. Çünkü biz bir ses komutu verdiğimizde önce o komutun bir algılanıp işlenmesi gerekiyor. Bugünkü akıllı cihazlara baktığımızda bunlar da bir şekilde bunu işlese de bir kısmı aslında sunucuya gönderiyor, farklı orada teknolojileri kullanıyor ve tam olarak o sizin komutu nasıl çözümlediğini aslında arada devrede kalan bir bilgi. Burada ise Ultrabook'unuz sizin söylediğiniz, verdiğiniz komutu direkt işleyerek, çözerek o sinyali, ses sinyalini çözerek onu komut haline kendisi getiriyor. Burada da donanımın, güçlü donanımın avantajı bizim karşımıza çıkıyor.
Evet, Ultrabook ile ilgili olarak Intel'in üzerine durduğu en önemli yeniliklerin üçüncüsü ise elle kontrol, gesture kontrol dediğimiz özel kontrol, ekran klavyeye dokunmadan bilgisayarı kontrol etme yetenekleri. Burada da Intel Creative ile bir ortak çalışma yürütüyor. Hatta Creative'in ilgili bölümüyle ilgili bir satın alma da yaptılar. Creative tarafından geliştiren bir kamera var, özel kamera. Arka planda da Intel'in geliştirdiği algoritmalar çalışıyor. Bu sayede oyunları ya da uygulamaları kameraya bakarak el ve kol hareketleriyle kontrol edebilmek mümkün. Bu şu anda akıllı televizyonlar olsun, tabletler olsun bazı cihazlarda kullanılan bir teknolojiydi. Artık ultrabooklara da gelecek diyerek videomuzun Ultrabook Dünyası programının ilk bölümünün son kısmına geçelim. Bu son kısmında bir canlı demo yapacağız. Şimdi Ultrabook'lardan bahsettik. Ultrabook 2.0'daki yeni nesil modellerden bahsettik. Hani döndürülebilir ekran, çıkarılabilir ekran ve benzeri gibi. Peki bunlar nasıl fayda sağlıyorlar? Hani tamam kağıt üzerinde şık görünüyorlar, artistik hareketler, arkadaşlarınızı etkileme noktasında işe yarayan teknolojiler ama pratik hayata ne kadar fazla fayda sağlayabilir? Bunu görmek lazım. Burada da dersin önündeki Dell'in XPS 12 Ultrabook'unu inceleyelim istersen. Hani diyelim karşımızda bir iş arkadaşımız var, karşı masada oturuyor. Benim buna yaptığım bir çalışma var, bunu göstermem gerekiyor. Bunu geleneksel bilgisayarda nasıl yapıyorum, yeni nesil ultrabooklarda nasıl yapıyorum?
Geleneksel bilgisayar olarak senin önündeki dizüstüyü kullanalım istersen, bu herhangi bir ekranda olan bir çalışmayı gösterebilmek adına yapacağımız şey bilgisayarı alıp, ki bunda bazen kablolar bağlı olabilir, fare bağlı olabilir, projeksiyon bağlantısı olabilir. Bunlardan kurtulmak gerekebilir geri geldiğinde.
Bu şekilde arkadaşınızı alıp karşınızdakine göstermeniz gerekiyor.
Standart bir dizüstü bilgisayar hem ağırlık olsun hem boyut itibariyle olsun saydığım etkenlerden dolayı bu sıkıntı olabilir. XPS 12'de bunu nasıl yapabiliriz? Karşımızda oturan bir insana, yanımızda oturan bir insana en kötü dizüstü bilgisayarı ufak bir şekilde çevirip ekranı ters çevirdiğimiz anda zaten bütün içeriği onunla paylaşmış oluruz. Veya tablet modunda kullanıyorsak cihazı zaten şu şekilde elimize aldığımızı varsayarsak herhangi paylaşım yapacağımız bir şey seri bir şekilde yanımızdakine, karşımızdakine verebiliriz. Dizüstü bilgisayar zaten Ultrabook standartları içinde olduğu için taşıması, iletmesi, elden ele taşıması oldukça rahat olacaktır. Bu şekilde farklı senaryolarda kullanabiliriz. Bunun dışında karşınızda oturan insanlara farklı şekilde ekranlarını paylaştırabilirsiniz. İşiniz bittiğinde tekrar kendi ekranınızı çevirip çalışmaya devam edebilirsiniz. Veya başka farklı kullanım senaryolarında da Ultrabook'unuzun dönen ekranlı Ultrabook'unuzun XPS 12'ni de kullanabilirsiniz.
Hatta hani otobüste seyahat ederken şimdi otobüste bilgisayar açık kullanmak zordur. Koltuklar birbirine çok yakın olduğu için hani klavyeyi açayım, ekranı yatırayım mı çalışayım demek zor olabiliyor. Bu bağlamda da hani sadece ekranı ters döndürerek tablet modunda alıp çalışmak da yine mümkün. Kullanım senaryolarından bir diğeri de bu şekilde olabilir diyerek ilk programımızın sonuna gelelim. Ultrabook dünyasında biz belli zaman dilimleri içerisinde dönem dönem Ultrabook dünyasındaki Ultrabook'larla ilgili son gelişmeleri ekranlara getiriyor olacağız. Umarız programımızı beğenmişsinizdir. Lütfen yeni programımızla ilgili görüş, öneri ve tavsiyelerinizi yorumlarınızla bizlerden esirgemeyin. Her yeni bölümde sizlerin istekleri doğrultusunda programı geliştirmeye, genişletmeye ve güncellemeye devam edeceğiz.
Ve özellikle istediğiniz, görmek istediğiniz ultrabooklar varsa bunları yorumlarınızda belirtin. Biz de bir şekilde bunları temin edip sizlere artı ve eksilerini gösterip hani farklı kullanım senaryolarında ne kadar kullanılabilir, ne kadar pratik olduğunu hep beraber ekran karşısında göstererek sizlerle paylaşalım.
Evet, dediğimiz gibi sizin eleştirileriniz bizler için hayati öneme sahip, kritik öneme sahip. Lütfen fikirlerinizi, düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda, bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.
Hoşçakalın.